Eve dönmek güzeldir. Dünya da bizim evimiz. O yüzdendir hep ona dönmemiz. Evini nasıl koruyorsa, dünyayı da öyle korumalı insan dedik. Yuvam Dünya Derneği ile bir araya geldik. Allianz Yuvam Sigortası sahipleri adına bağış yaparak iklim kriziyle mücadeleye destek oluyoruz. Senin de konut sigortan Allianz'dan olsun, dünya hep yuvamız olsun. Detaylı bilgi Allianz acenteleri, anlaşmalı banka şubeleri ve allianz.com.tr'de.
Merhabalar herkese. Ha Geldi Ha Gelecek podcast'imize hoş geldiniz.
Ben Emre.
Ben de Aykut. Bugün misafirimiz Bager Akbay.
Merhaba Bager, hoş geldin.
Merhaba, hoş bulduk.
Hoş geldin Bager aramıza.
İskele 47 Atölyesi'nin kurucularından olan Bager'i bir kısmınız akademik geçmişinden, bir kısmınız Türkiye'de Maker hareketiyle ilgili çalışmalarından, Kodur Dojo etkinliklerinden ya da bir kısmınız şiir yazan yapay zeka robotu Deniz Yılmaz ve onun hazin hikayesinden tanıyorsunuzdur.
Bager ile biraz kendi hikayesini ve kendi hikayesinden başlayarak dünya nereye gidiyor, onu nasıl anlamalıyız, nasıl çalışmalıyız diye konuşacağız. Bager, istersen biraz kendi hakkından bahset. Dinleyicilerin, seni tanımayanların ufak bir fikri olsun.
Tamam, çok hızlı bir baştan bir gireyim. Ben normalde bayağı böyle fen, bilim, matematik falanla başladı benim hayatımda. Ortaokulum Kadıköy Anadolu Lise Atatürk Fen'de geçti ve matematik üzerine şeydim lisedeyken. Ama böyle bilim kurgu, işte ne bileyim, işte edebiyat, tiyatro, sinema falan da ilgimi çekmeye başladı. Ama tabii şey, o zamanlar çok küçük olduğumuz için çevreden de çok fazla bir yönlendirme almıyordum. Hani hayalim bilim adamı olmaktı falan böyle. İşte matematikçi olurum diyordum. Sonra bir şekilde sanat çok hoşuma gitmeye başladı. İşte tüketici olarak tabii. Ondan sonra işte üniversite sınavına girerken bir böyle kafam karıştı. Bir sene burs kazandım, yurt dışına Japonya'ya gittim. İyi geldi aslında ama o kafa karışıklığını daha da netleştirdi. İstediğim şeyi yapmam gerektiğini fark ettim ama istediğim şeyin ne olduğunu bilmediğimi fark ettim falan. O yüzden arayış başladı. Bir 4-5 sene o arada bir kayıp yani. Böyle matematik mühendisliği okuyorum, bir yandan tiyatro yapıyorum falan. Bir yandan yazım, şirketinde yazılımcı olarak çalışıp yazılım yazmayı öğrenmeye çalışıyorum. Bir yandan okulda network, işte güvenlik, Linux falan var o zaman, onlarla uğraşıyorum. Çok böyle birbiriyle alakası olmayan bir sürü şeye daldım ama bunu çok sorgulamadım. Yani canım hepsini yapmak istiyordu. Klasik sistemde herkes şey diyordu, yani bu jack of all trades denilen, işte hani her şeyden, Türkçe'de genelde negatif bu, o yüzden İngilizcesini kullanmayı tercih ettim ama yani her şeyden anlar, biraz anlayan ama hiçbir şey tam yapamayan kişi gibi Türkçe'de. Aslında bizim kültürümüzde uygun bir şey bu, yani yaygın da bir şey. O önemli geliyordu. Neyse, bir şekilde sonra tiyatro ağır basmaya başladı. Tiyatro ağır basınca kukla oynatmaya başladım. Bir 5 yıl kukla oynattım, işte Blacklight tiyatrosu yaptım. O sırada dedim ki ya ben madem bunları yapıyorum bari tasarım okuyayım. Yani sanat diyemedim. Gittim, işte yeni görsel iletişim bölümleri açılıyordu. Dijital kültüre de çok yatkındım. Hem programlamaya tasarım birleştirmek o zamanlar kimsenin aklına gelen şeyler değildi. Yani bunlar konuşulmuyordu. İşte ben o zamanlar böyle interaktif işler yapayım dedim. İşte Director vardı, interaktif CD yapılan. İşte yaklaşık bir 100 civarında interaktif CD yaptım piyasaya. İşte ajanslarla çalışmaya başladım. Türkiye'de ilk dijital ajansların kurulma dönemleri, işte yani 41-29 daha yok. Daha yoğurt teknolojilerinde herkes. İşte birkaç tane daha firma var. Onlar da çalışıyorlar. Sonra onlara ayrıldılar. Ve onlarla beraber bir sürü iş yapmaya başladım ekiplerle. Ondan sonra tasarım bitince, ya hep bir şey var, bunlara paralel giden, böyle para kazanmak için özel ders veriyorum sürekli. Bir 10 yıl falan özel ders verdim. Bir yandan iş yaparak da para kazanıyorum ama eğitimcilik de aslında hiç hissetmeden temelden varmış hep. Farkında olmadan işte bir şekilde üniversite hocası oldum. Tesadüf eseri. Üniversite hocası çok olmak hoşuma da gitti. Ama çok zor bir şeymiş hoca olmak. Yani çünkü şey yapamıyorsunuz. Türkiye'de yapılar çok sert ve kemikleşmiş durumda, bir şey yapamıyorsunuz. Devlette denedim 3 yıl. Sonra kendi hocalarım tarafından sürüldüm desem yalan olmaz. Sonra devlette olmuyor. Ya ben vakfa gideyim, hani özel işte şirket belki orada olur falan diye. Yok, orada da bir 3-4 yıl denedim. Orada da olmuyor. Ya oluyor tabii de bir yerden sonra tıkanıyor o model ve nerede tıkandığını anlamakta zorlanıyorsunuz. Sonra işte ben dedim ya ben sanat okuyacağım. Ama tabii bu arada 35 yaşına falan gelmiştim neredeyse. Yani sanat okuyacağım dediğimde. Evet. Sonra işte yurt dışına gittim. Sanat okudum birazcık. Bir iki sene. Döndüm. Kızım oldu falan derken apar topar tekrar hocalık. Ve sonunda en son atölye açayım cesaretini gösterdim. Çok geç aslında, 37 yaşında falan işte atölyeyi açmaya karar verdim. Arkadaşlarımla beraber, ki bir sürü kişinin kararı aslında, tek başıma değil. Ama içinde olmak benim için çok güzeldi. Eskiye 47 işte açtık atölyeyi. Şimdi artık hiç sorgulamıyoruz. Yani yaptığımız şey, bırak bilim, sanat, işte iş, mühendisliği falan bırak. Yani para mı kazanacağız, para mı kaybedeceğiz, keyfine mi yapıyoruz, ne yapıyoruz, niye yapıyoruz falan hiç sorgulamadan. Sadece bu şey zevkli mi, güzel mi, bize bir şey kazandırır mı sorusunu sorup yapmaya çalışıyoruz. Bir de bunu birbirimize destek olup sağlıklı bir ekosistem oluşturmaya çalışıyoruz. Çünkü şey yok yani, özellikle işte bu Occupy hareketleri, gezi süreci Türkiye'de vesaire, bunların sonunda şeyi gördük. Yani otoriteden çok şey bekliyoruz. Yani 20. yüzyılın illüzyonuna biz de kapılmışız ve birileri bize bir şey yapacak zannediyoruz. Halbuki alakası yok. Bizim oturup bir şeyler yapmamız lazım. Bu iyi de oldu. Oturup kendi işlerimizi yapmaya başladık. Ne bileyim, ilkokulaştık odaya, anaokulaştık pardon. Veli kooperatifi kurup falan bir sürü şey. Yani orada korkacağım. 3 tane 4 tane kitap çıkardım bu sırada. İşte bir sürü üniversite dersi vermeye devam ettik. Bir sürü eğitim projesi yaptık. Binlerce çocuğa eğitim verdik. Bir yandan ajanslarla iş yaptık falan. Hepsi aynı anda olabiliyormuş. Onu gördük. Böyle.
Kısaca. Ürettikçe galiba o cesaret ve etraftan gelen insanların da harekete katılması daha kolay oluyor galiba. Çünkü hani bu senin şimdi hayatındaki örneği, bahsettiğin örneğe bakınca hani Türkiye'de herkes tam dediğin noktada bir gün bir şey olacak ve hayatım değişecek diye bekliyor. Tabii hiçbir zaman öyle bir şey olmuyor. Ama tabii şey çok ilginç, hani günlük rutinde Türkiye'yi ayrı tutarak konuşuyorum. Hani dünyada belki biraz daha farklı olabilir ama hani şey yok ya, farklı dallarda çalışalım ve oradan bir şeyler öğrenelim ve kendimizi zenginleştirelim. Pek Türkiye'de çok da olan bir şey ya da çok kolay yapılabilen de belki bir şey değil. Yani senin örneğin burada çok güzel bir örnek bence. Burada biraz insanları aslında farklı disiplinlere de yönlendirmek mi gerekiyor? Bu konuda ne düşünüyorsun Aga?
Şöyle, aslında şimdi bu 20. yüzyılda yani sektörün yavaş olduğu, işlerin yavaş değiştiği dönemlerde çok doğru olmayabilirdi. Daha doğrusu oradaki örnekler unique, tek kalacaktı. Ama şu anda optimizasyon dediğimiz şey, yani bu standart sektörlerde optimizasyon çok hızlı gerçekleşiyor. Dolayısıyla tek konuda uzman birisi sektörün çökmesiyle yüzleşiyor. Yani şu an artık sektörler yok oluyor. Yani şirketleri bırakın, alan yok. Yani öyle bir alan kalmıyor. Mesela tarım işçiliği diye bir alan kalmıyor, yok oluyor. Şimdi endüstri yok olacak deniyor. Yani bayağı mühendisliğe ihtiyaç olmayacak denen bir dönemde yaşıyoruz. Bu ne demek? Yani düşünsenize, bir sürü çocuk işte lisede okurken ben mühendis olacağım diyordu. Şimdi ne diyecekler bilmiyorum yani. Mühendislik yakında hani bir 10 yıla Amerika'da ciddi anlamda düşer gibi gözüküyor sayıları. Dolayısıyla böyle olunca o hibrit şeyler başka bir değer kazanıyor. Yani endüstriyel dönemde o doğruydu belki geçici olarak. Ama onun dışında dünya tarihine baktığınızda zaten yani bir avcı toplayıcı kabiliyetteki insan da çok yönlü. Yani dolayısıyla insanlar, Rönesans'taki insan da çok yönlü. İşte Da Vinci'nin sanat şeylerini biliyoruz ama adam dalak ameliyatı da yapmış. Fıkra anlatmasıyla da ünlüymüş. Kendi gibi 5 kişiyi omuzlarına taşırmış falan. Yani o Rönesans insanına biraz geri dönüşü var. E tabii bunlar şey değil. Şimdi 20. yüzyılda bir sürü kişi uzman ya. Sen o yüzden müzik yapıyorum, resim yapıyorum. Yani ikisini de kötü yapıyorum falan olmuyor tabii. Ama arada formu bulmak için de inat etmek gerekiyor. Başka bakış açılarına bakmak lazım. Allah'tan internet artık o hızlı iletişimi sağlıyor ve o hibrit bakışlar çıkıyor tabii şu
anda. Senin de hayat hikayende şey gibi gözüküyor. Hani işte o alanı mı girsem, bu alanı mı yapsam, nasıl olacak falan filan. Ama atölyeyle bir anda o hibrit düzeni kurup hani bu yeni çağda gereken sisteme böyle uymuş gibi bir hikayem var. Öyle gözüküyor. Ve bu hani Rönesans insanı ya da Rönesans iş yaklaşımını sunabilmiş duruma gelmişsin.
Evet, denk düşmüş de olabilir yani. Bu döneme denk gelmesi, 21. yüzyıla denk gelmesi. Şu anda bu evet. Şu anda şöyle oldu. Yani şirketlere bakıyorum. Devlet yapılarına, bürokratik yapılara bakıyorum. Hepsi yenilik peşinde. Dolayısıyla bir anda bizim şey hani saçmayken altın olmaya başladı. Yani zaten bu Profesör Jury'di galiba, onun bir lafı vardı. Şey derdi yani, çöp yanlış yerde bulunan değerli malzemeye denir derdi. Bayağı o duruma düştük yani. Yer doğru oldu bir anda. Mekan değişti falan. O yüzden değerli hale gelmeye
Peki,
başladı.
Peki sence bu dönemin Rönesans insanı neye benziyor?
Ya da nasıl olmalı?
Ya şöyle, şimdi bir kere şeyden tek başına olmuyor genelde o insan. Şimdi dijital tarafında iyi örnekler var. Yani bir şöyle alanı ayıralım. kabaca. Fiziksel alan ve dijital alanı bir kısaca ayıralım. Ayırmak zorunda değiliz de. Dijital alanda bunu görüyoruz. Yani o insanlar hangi kaynaklardan besleneceklerini, kitapları nasıl arayacaklarını, bulacaklarını, efendim filmleri nasıl bulacaklarını, film eleştirisi nasıl okuyacaklarını biliyor. Mesela örnek vereyim. Bir Telegram'da bir alt grupta, alt kültür grubunda takılıp eski forum kültüründe haber, hızlı, düzgün haber almayı sağlayıp bir yandan işte Critiker'ı kullanıp kendi filmi beğenip beğenmeyeceğini de anlayıp izlemeden önce de şey yapabilmesi ya da işte kitaplara ulaşabileceği siteleri bilmesi ya da bunların yorumlarını takip etmesi gibi gibi bir sürü dijital beceriler var. Onlar dursun. Fiziksel olarak da bu insanların görüşebildiği insanlar, yani bu creative hub'lar gibi co-working space'ler falan, böyle alanlar var. Mesela bu da ne aslında? Şeye benziyor bu. Baylan Pastanesi böyle 1960'lar Taksim'de edebiyatçılar buluşuyor. Çay kahve içip edebiyat sohbeti yapıyorlar. Şimdi o dönem bunlarken günümüzde işte Starbucks'lar, bilmem neler, kahveciler, üçüncü nesil kahveciler, bu mekanlar. Bu mekanı biraz daha ileriye götürürsen, çünkü illa herkes konuşarak iş yapmıyor, bazıları eliyle iş yapıyor, fiziksel alan lazım. Yani ne oluyor? Ortak atölyeler. İşte bunların buluşmaları, sergi alanları vesaire gibi, bu fiziksel alan da lazım. Mesela bu fiziksel alanın size uygun fiziksel alan ve dijital alan varsa ve topluluğunuz varsa bunların çevresinde bulunan, o zaman öyle biri oluyorsunuz. Çünkü bu kişi şey değil, böyle nasıl diyeyim, bugün onu konuşuyorduk işte, mesela atölyede akımlar var, mikro akımlar. Şu an mesela şeyle uğraşılıyor. Kalıp yapıp kalıbın içine bir şeyler atıp üzerine işte şey basıp, silikon basıp oradan takılar yapmam. Mesela 2-3 gündür bir şeyler deneniyor falan. Cansu var mı oralarda, bir şeyler getirsene hatta, böyle üzerinden anlatayım. Yani böyle onları deniyoruz ve şimdi baktık PLA ile uyumlu olacak mı acaba? 3D printten çıkan şeyle uyumlu olur mu falan. İşte mesela şunlar elimde, mesela görebiliyor musunuz bilmiyorum,
evet, geliyor
ama.
Geliyor.
<yani, gülüyor> mesela bir mikroçip var şeyin içerisinde falan. Şimdi bunları deniyor. Yani Serhat gelip işte ya böyle bir şey var diyor. Cansu diyor ben onu şöyle deneyeyim. Yok işte benim kızım masal sipariş veriyor işte bize. Bir tane taşı işte camın içine nasıl koymuşlar ya. Bir aslında oradan başladı hikaye. Bir yemekçi de onu gördü. Ve bana şey dedi, Serhat'a soralım dedi. Yani 6 yaşında ve bana sormaması gerektiğini bile biliyor. Yani Telegram'dan Serhat'a haber gitti, soruldu. Serhat tamam bunu yaparız dedi falan derken, o bir anda bir mikro akıma dönüşüyor ve yapıyoruz. Yanında Gül şey diyor, işte bunu hemen bir pazarı çevirelim mi? Hani bunu işe çevirelim mi diyor. Ama muhtemelen biz yapabilmeyi, yani muhteşem bir şekilde bunu başardığımızda, evet arkadaşlar bu bitti, hadi bir sonraki heyecanlı şey geçelim.
Yeni fikri getirin.
İşte orada ilginç bir şey var, yani yapmanın kendi keyifli ve belki bazen çok ilginç bir şey bulursan işe çevirebilirsin. Yani bu yetenek yanında durabilir. Sadece yapmak için yapmak çok güzel. Etrafındaki alanın bunları denemene izin vermesi çok güzel. İnsanların ona izin vermesi çok güzel. Yani kafaların buna açık olması. Yani biri gelip burada abi niye bunlarla uğraşıyorsunuz ya, boş işler bunlar ya, hadi gelin şunu yapalım falan dememesi. Çünkü boş işlerin aslında başka bir anda, başka bir yerde çok değerli olabileceğini bilmesi. Geçen şey diyordum işte, dün mimarlık öğrencileri gelmişti. Yani mimarlık mesela hibrit bir iş. Aslında 20. yüzyılı atlatabilmiş ender mesleklerden biri hibrit olarak. Bir mimarın 1000 tane hobisi olması lazım devirde yani. Ama hangi hobileri olacağını ben bilemem. Yani 1000 tane gerçekten hobisi olması lazım ki o ilişkileri kurabilsin. Yani bu devir biraz daha böyle sanki gibi geliyor bana.
Tabii şey çok güzel. Özellikle çocukların o açık zihinlerine bunu daha çok verebilmek ve onları özgür bırakabilmek adına bu muhteşem bir şey. Yani onları çok şekillendirmeye çalışıyoruz galiba. Yani ya da bu döneme kadar çok şekillendirilmeye çalışıyordu. Yani aileler ne istiyor, sistem ne istiyor ya da işte ülkelerin gidişatı neyse ona göre, işte yani mühendislik yukarıdaysa hepsini mühendis yapmaya çalışıyorsan belki kafasında bambaşka bir şey var. Tabii son dönemde işte maker hareketinin de bir anda yayılmasıyla beraber, burada tabii aslında gireriz senin oradaki hikayene, Türkiye'deki gelişim orada seninle beraber çok önemli bir noktaya gitmeye başlıyor çünkü. Dolayısıyla çocuklara da o özgürlüğü tekrar vermeye başladık galiba. Yani zaten kafaların içinde olan bir şeyi hareketlendiriyoruz galiba.
Evet, yani şimdi orada şöyle bir şey var. Birkaç tarafı var bu işin. Benim yani baktığımda çok şeyin kesiştiği yer de orası. Şimdi bir geçen bir makale okuyordum. Ona baktım. Şimdi bulamadım kimin olduğunu. Şimdi anaokulları biraz özgürler, tamam mı? Yani yuvalar biraz özgür. Onun dışındaki sistem standartlaşmış durumda. Yani yuvaları da bu standart sisteme dönüştürmek yerine yuvalarımızdan feyz alıp bunu okullaştırmamız gerekiyor. Şimdi orada ne var? Yani aslında çocuklar zaten öyle bir dünyaya geliyor. Onlar zaten bir sürü şey denemek istiyorlar. Biz de onlara diyoruz ki hayır hayır onları denemeyin, onlar anlamsız. Gelin burada anlamlar var, bunları deneyin. Peki neye bağlı olarak bunu söylüyoruz? Geleceği tahmin ettiğimiz yere olarak söylüyoruz değil mi? Yani çocuğa şunu demiş oluyorsun, sen 5 yaşındasın. Sen 35 yaşında çok üretken biri olacaksın. Yani 30 yıl sonra, yani 2050'de dünya böyle olacak demiş oluyoruz. Şu anki analizlerin çoğu dünyanın 2050'de nasıl olacağına dair zerre fikrimiz olmadığını gösterdiği için gerçekten 30 yıl önce dönelim ve düşünelim. Yani şu anda 1980 ile dünyadaki becerilerin çok az ilgisi var. Yok gibi bir şey neredeyse gerçekten de. Dolayısıyla çok hızlı bir değişme hızla değişiyor. Dolayısıyla bunu tahmin etmek mümkün değil artık. Yani. Dolayısıyla bir hata yapıyoruz orada. Yani buna inat etmemizin tek sebebi şu. Ne olacağını bilmiyorsan eski formülü yap, en azından riskin az olsun. Gerçekten de bu. Yani altta yatan bütün sağlama metodu bu. Bu ürkütücü. Dolayısıyla ufak ufak denemeler yapmamız lazım. Ben üniversite hocalık yaparken öğrencilerimin şey dediğini hatırlıyorum. Ya sen bizim üzerimize deney mi yapıyorsun? Dediklerinde ben hepimizin üzerine deney yapıyorum. Siz de yapıyorsunuz. Zaten konu bu artık. Ya artık denenmiş ve uygulanmış bir şey yok. Her şey beta durumunda ve o betaları görüyoruz. Ve sen betanın içinde olduğun için güzel bir şey görüyorsun. Ve hatta betaya dahil oluyorsan çok çok daha iyi yani. Hani betanın nasıl yapılacağına dair ve çocukları mesela şimdi anaokulunda şöyle bir şey var, çember uygulaması var. Sabahları bir çember oluşturuyor çocuklar ve diyorlar ki bugün nasıl hissettikler? Önce bir check-in yapıyorlar çembere. Yani bugün şöyle bir hisse geldim, bugün yorgun geldim, bugün uyanamadım falan gibi. Sonra bugün ne yapmak istediklerini söylüyorlar. Bu çok önemli. Yani o günü aslında beraber inşa ediyorlar. Çıkarken de bugün yaptılar mı, yapmadılar mı, ayrılırkenki hisleri nasıl vesaire yapıyorlar. İşte yani bu farklı bir yaklaşım. Çocuk yani ben 6 yaşında mesela kızıma ben çok iyi bir anokulaştığımızı iddia etmiyorum kesinlikle yani. Onu söyleyeyim ama şunu görüyorum ve en büyük etkisini bu olduğunu düşünüyorum. Kızım parkta diğer çocuklarla konuşurken ya biz anokulaşıyoruz siz de gelsenize dediği zaman suratındaki ifade çok acayip yani. O bile yani o dahil olması mesela çocuk soruyor okulunuzun adı ne, koşan kaplumbağalar diyor. Aa ne komik isim falan diyor. Biz koyduk diyor falan. Böyle nasıl yani falan. Böyle bir diyalog
geçiyor. Şaşırmacalarla yani. Geçiyordur tabii. Çocuğun algısında öyle bir şey yok karşı tarafta.
Aynen. Ve bunlar çok ilginç şeyler yaratıyor. Yani modeller. Bunlar üzerine aslında bir sürü şey var. Birazcık sadece şunu yapmamız lazım. 19. yüzyılda bununla ilgili yazılmış çok şey var. Yani 19. yüzyılın sonlarında, 20. yüzyılın başlarında bu işte bilimde de var, eğitim alanında da var, bir sürü şeyde var. Holistik modeller. Bu işte mesela kalite anlamada da biz mesela kaliteyi şeyle, ölçümlemelerle anlıyoruz. Artık daha röportajlarla anlamamız gerekiyor mesela. Ve o röportajlar, kalitatif röportaj nasıl yapılır? Mesela artık bilimde de bunlar anlamlı olmaya başladı. Çünkü ölçümleme yaptığınızda tak diye optimize oluyor ve ölçümlemenin neden yanlış olduğuna dair bir şey çıkıyor gibi. O yüzden o yani röportajların değerli olduğuna bakaraktan ya o dönemki makaleleri alıp günümüzde nasıl bunları anlamlı hale getirirse bir yorumlamak gerekiyor. Belki bütün çıkış orada.
Şu an dediklerine göre biraz senin dediğine göre şöyle bir dünya kavramı geliyor aklıma. İnsan sermayesini belli şekilde geliştiriyoruz ama şu anki çağımızda artık bunun geçerliliği çok daha azaldı. Ve bu çağa uygun tekrar heyecanlı güzel bir hani düzen demeyelim de yani bir sistem oturtulabilir gibi böyle bir şey hissediyorum şu an senin dediklerinden.
Ya şöyle şimdi bir kere şu var yani toplumların, ülkelerin gelişimine de baktığınızda önce bir basit altyapılar var işte. Her yere elektrik ulaşıyor mu? Yeterince okul var mı? Yeterince öğretmen var mı? Ve Türkiye de bunu yaptı yani. 2005 ile 2015 arasında okul sayısı arttırıldı, eğitmen sayısı arttırıldı vesaire bunlar başladı. Buna işte kantitatif artış diyoruz, kantitatif bir şey. Şimdi ne oldu? 2015'e geldiğimizde Türkiye'de yani bakanlar bir şey dediler artık sayıyla ilgili bir sorunumuz yok. Şu an kalitatife geçeceğiz dediler. Dolayısıyla kalite dediğimiz şey diğeri gibi çat diye yapılamıyor. Yani bina yaparak çözemiyorsun bunu. Ha, şimdi kalitenin ne olduğunu ölçümlenmesi kolay bir konu değil. Spekülatif de bir konu. Şeye benziyor biraz. Hani çok söylediğim bir şeydir. Mesela satrancı öğrenmek kolaydır, tavlayı öğrenmek zordur dedim. Şimdi nedenini de söyleyeceğim. Satranç belki çok daha kompleks bir oyun olabilir tavlaya göre. Benim dediğim o değil. Rastgele bir insan hayatı boyunca tavla oynayarak hiç tavla öğrenmeyebiliyor. Ama satranç oynayınca öğreniyor. Nedeni şu, satrançta kötüysen kaybediyorsun. Tavlaya da kötü olsan da kazanabiliyorsun. Ne demek bu yani? Şimdi tavlayı oyunu oynuyorsun, kazanıyorsun ve beyin şöyle çalışır. Kazandığı zaman onu yaptığın şeyler doğruydu diye hafızasına kazır. Kaybetmeyi kötü, yanlış diye kazır. Mesela sen o hamlelerinin mi iyiydi yoksa şansın mı yaver gittiği bilmezsen, yani bir oyunun şans oranı, tabi bu çok afaki bir tanım ama %60-40 falan denir işte tavlada. Öyle bir oranlar, mesela poker daha da kötü yani. Texas Hold'em mesela kimse öğrenemez yani. Yani. Çok zordur. Matematik çalışacaksın. Deli gibi yani. Böyle bayağı money management işte bilmem ne falan. Ciddi matematik. Bir sürü hesap, olasılık falan. Yani finansçı biri poker oynayabilir. Tabii ya da pokerci de finans yapar yani. Baktığında aynı şeydir. O yüzden ölçümlemesi zor. Yani kalite de böyle bir şey. Şimdi kaliteyi mesela şuna odaklarsan, Türkiye'den WhatsApp çıkmıyor. Yahu yani senin WhatsApp'ı çıkarmaman gerekiyor. Senin WhatsApp gibi şeylerin çıkabildiği bir ekosisteme bakman lazım. Yani bir apartmanda işte farklı cinsel tercihleri olan, farklı ırklardan, ırk ne demekse artık ırk tanımı bile aslında tamamen çöp olmuş durumda. Farklı yerlerde yaşamış, farklı kültürlerden diyelim insanlar, farklı türde insan varsa bunlar birbiriyle iletişim kurmaya açıksa işte orada çeşitlilik oluyor. Dolayısıyla bizim şu anda çeşitliliğe inanmamız gerekiyor. Çeşitliliğe değer vermemiz gerekiyor. Hatta çeşitliliğe değer vermeyenlerin de bir çeşitlilik olduğuna inanmamız falan gerekiyor. Yani insanların mesela şu anda dünyadaki en büyük işgal ve savaş sebebi ne? İşte orada kendi kafalarına göre yaşıyorlar. Onlar yarın gelip bize de saldırırlar dürtüsü. Hayır, ona bile izin ver. Orada kendi kafana göre yaşa abi. Ama benimle protokolüm bu diyebilmemiz lazım. İşte yeni bir şeye geçmemiz lazım. Yani çeşitlilik algısını 20. yüzyılın tanımladığı gibi değil, bize uygun bir şeyi tekrar tanımlamamız lazım. O zaman bunu yapanlar başaracak ve gerçekten de örneklerini görüyoruz. Almanya'da mesela güzel bir ekosistem kurulmuş durumda startuplarla ilgili ve sonuçlarını görüyoruz. Ya da mesela Almanya'da işte devletten bir akraba bulup iş almanız kolay değil. Yani bunlarla ilgili istatistikler var. Mesela geçen baktım, Rusya %70'ti. Türkiye %40'tı bu ilişkilerle halletme olayı. Amerika'da %20 mesela. Amerika'da çok şey değil. Size o konuda iyi değil ama Almanya %2'ydi falan. Demek ki yani ekosistemi adam torpil mekanizmasının geçmeyebileceği bir şekilde tanımlayabilmiş. Bunları başaran ülkeler önemli şeyler kazanacaklar. Kesin yani. O yüzden böyle olacak. Benim bir şeyim şu yani. Devletler artık şirketler gibi davranıp insanları açık açık transfer etseler, şöyle bir dünya bir çalkalansa güzel olur gibi geliyor yani. Şu an benziyor aslında mesela. Yani bir kalitatif yapıyor mesela, garip yapıyor. Yani belirli bir, mesela Amerika'da şey vizesi aldı işte Osman, bu extraordinary işte person vizesi mesela. Ona benziyor mesela baktığında o vize türü. Gerçekten bakıyor ya, sen bir garip bir vizesin, evet. Sen ilginç şeyler yapıyorsun falan diyor mesela. Bunlar güzel ve bunların aleni olması lazım. Daha da iyi olması lazım ki o ekosistemler daha hızlı oluşsun aslında.
Bugüne kadar o biraz hani sporda ve akademi camiasında sanki biraz vardı. Yani sonuçta işte akademi konusunda uzman kişilere zaten bir takım sponsorluklarla ya da burslarla zaten alıyorlardı ama dediğin galiba şu an biraz iş dünyasının içerisinde de girmeye başladı gibi. Aslında evet. Bugüne kadar hep biz gitmek istiyorduk ya da işte üretmek isteyen bir yerlere gitmek istiyordu. Ama galiba ufak ufak o biraz değişiyor gibi gözüküyor.
Evet, biraz yavaşlar. Devletler ağır mekanizmalar tabii yani. Çok iyi gitmiyorlar. Hani gerçekten devlet kurmayla ilgili bir devletin önermeyen, mesela bir devlet şey dese gelin burada eyaletinizi kurun, parayla yatırım falan dese bir sürü kişi başvurup gidebilir yani.
Ve burada Liberland'da bayağı başvuran vardı mesela internetten.
Aynen, bunlar şaka gibi duruyor şeyler için ama yani bir laf var, çok severim. Savaşlar ülkeler arasında ya da dinler arasında değildir, jenerasyonlar arasındadır diye. Buna benziyor. Yani bizim jenerasyon, yani bizim dediğim hatta şu an 15 yaşında olan, 20 yaşında olan çocuklardan bahsediyorum. Çünkü kafa olarak onlara biraz daha yakınız ortalamaya baktığında, onlar lider olduğunda onlar buna okey diyecekler zaten. Tabii abi yani ne olacak yani. Gelin burada takılın, ne kasıyorsunuz yani, niye savaşıyorsunuz yani. Dünya kocaman. Bir de şimdi şeyler çözülüyor arkadaşlar. Bütün dünyaya internet altyapısı verilmesinden bahsediliyor. Dronlarla işte de şoförsüz araçlarla ulaştırmadan bahsediliyor. Yani şu anda merkezleşmenin dışına Yani merkezsizleşme üzerine bir hareket gelme olasılığı var. O zaman zaten bunları kurmak çok daha kolay olacak gibi duruyor. Yani klasik lojistik bilmem ne şu bu kriterleri yok olabilir yakında aslında.
Ben de bu hafta sonu Death and Life of Great American Cities diye bir kitap okuyordum. 1960'larda yazılmış. Kitabın ana teması bizim şehir plancılığının aslında şehirlere küçük şehir ilçe kasaba gibi davrandığı ve işte işte şehirde bir iş yerlerine olacağı yer mi var? Bir şey yapalım, ona bir alan kuralım, bütün iş yerleri orada olsun, koca şehirde. Hastaneler hepsi şurada olsun, herkes orada gitsin gelsin vesaire ve hani şehrin kendi içinden gelen o kompleks, hani o kompleksitesinden gelen güzelliğini reddeden, onu kasaba gibi yönetmeye çalışan mentaliteyi ve bunun nasıl böyle 20. yüzyılda hani şehir plancılığının temellerinden birisi olduğundan bahsediyor. Hani alternatif olarak işte şehrin kompleks yapısını tanıyan, işte daha mahalle odaklı, hani insanların sokaklarda yürüyebileceği, tanımadığı insanları sokakta görüp yavaş yavaş alışabileceği vesaire, böyle çok farklı bir şey, yani yeni bir paradigma öneriyor şehir anlamak için. Hani senin bu dediklerin de biraz bana şeyi düşündürtüyor. İşte bu teknolojinin gelişimiyle belli şeylere erişim oldukça artık böyle dünyada hani yeni bir paradigma çıkması lazım. Ve hani işte çeşitlilik vesairenin bunun içinde çok doğal bir şekilde var olabilmesi ve bunu besleyen bir şeye dönüşmesi. Hani bu sisteme ters bir şey olmaktan ziyade hani işte milliyetçiliğin hani temelinde hani bu farklılıklar zarardır. İşi daha da zorlaştırır. Oysa bu yeni paradigmada bunlar birbirini besleyen, daha da güçlendiren bir şey haline gelebilir gibi bir şey anlıyorum senin dediklerinden. Hani o yeni paradigma.
Tabii aslında şöyle, yani şey denir. Şimdi yeni nesil saygısız, yeni nesil işte hiçbir fikri yok falan gibi eleştiriler yapılır. Bunları tarihleri bilmeyen, tarih okumayan kişiler yapar aslında. Yani Sokrates bile bu yeni nesile nasıl devredeceğiz bu devleti falan demiştir yani. Hani o zaman bile aynı sohbet, aynı geyik dönüyor aslında, bir farkı yok. Dolayısıyla aslında yeni neslin farklı gerçekleri var. Dolayısıyla artık baktığında mesela Türkiye'de de öyle, mesela Gezi döneminde şey konuştu. Yani sağ, sol, bilmem neymiş, Türkmüş, Kürtmüş, Lazmış falan, böyle parti saçma yani, bizim başka dertlerimiz var. Yani biri daha işte atıyorum altyapı algılayışın ne? Neye masraf yapmakla? Böyle başka ayrımlara ihtiyaç var. Dolayısıyla yine bir şey var. Bence yine o ülkede toplananların bir görüşü olacak ve diğerlerini çelişecek. Ama bunlar şu anki basit ve tarihin gerisinde kalmış paradigmalar olmayacak aslında. O yüzden şey bir sorun da var yani. Bir sürü kişi onu diyor. Yani biz niye kendimizi harap ediyoruz? Başka insanlar bu eski yöntemi kullanıyor. Biz gidelim başka bir yer açalım diyorlar. Ve dediğin gibi mesela şehir dediğin şey şimdi şeye dönüşmeye başladı. Yani nomad kültürü önemli olmaya başladı bu yeni şeyle. Şu an gerçekten göçebe gibi yaşayabilen kişiler çok daha doğru yaşıyor yani. Herhangi bir yere tak diye gidip orada kurulabiliyor. Ve mesleğini ona göre seçersen, becerilerin, adaptasyon becerin yüksekse tıkır tıkır dünyanın herhangi bir yerine gidip yaşayabiliyor olmaya başlıyorsun. Ve gerçekten bu ilginç. Yani yerleşik kültürü olanların dönemi yavaş yavaş bitiyor diyebiliriz. Daha var, tabii ki çok var. Ama buraya doğru bir geçiş var. Yani göçebe kültür belki dünyanın en yaygın kültürü olacak bundan 50 yıl sonra yani. Tahminim de olur. Çünkü herkes dünyayı gezmek istiyor. En azından mantıklı geliyor bana da.
Üstelik çok besleyici bir şey zihin açısından. Kendi kültüründen çıktıktan sonra keşfettiklerinle dönüp, ya da dönmek zorunda da değilsin ama kendin için üretebildiklerin bambaşka bir hale gelmeye başlıyor. Türkiye'deki mevcut kalıpların birçoğunu kırdıktan sonra üretmek, düşünmek, kendine vakit ayırmak çok daha kolaylaşıyor. Çünkü İstanbul'un karmaşasında o kendine vakit ayırıp düşünebilme yetisi gittikçe bastırılıyor. Yani günlük rutinin içerisinde ister istemez kendi kendimize de yapıyoruz galiba bunu. Dolayısıyla hani İstanbul'un içinde ya da Türkiye'nin içerisinde kendine ara verebileceğin, işte senin atölyen İskele 47 gibi ya da farklı mekanlar çok çok kıymetli hale gelmeye başlıyor. Kendi içinde de çünkü o sorgulamayı kaybetmeye başlıyorsun. Ne kadar açık zihinli olsan da rutin içerisinde kaptırıp gidiyoruz.
Tabii, bir de yani yurt dışına gitmenin en büyük yararı aslında psikolojik motivasyonlar. Ben mesela Avusturya'da bir sene kaldıktan sonra burayı hayal edebildim. Yani o da ilginç. Çünkü orada şeyi zannediyordum. Yani orada muhteşem imkanları var. Ya her şey çok güzel, o yüzden yapabiliyorlar. Alakası yokmuş yani. Orada imkan falan yok. Yani insanlar sadece bunu yapabileceklerine inanıyorlar. Yapabileceklerini görmüşler. Örnek çok önemli. Yani siz bir insanı istediğiniz kadar anlatın. Yani böyle çok güzel oluyor, şöyle çok güzel oluyor diye o dışlıyor onu yani. Ben mesela şimdi konuşma yaptım. Popülist bir konuşma yaptım aslında biraz. TED konuşmasında ve herkes şey yapıyor. Sen başkasın. sen zengin çocuğusun o yüzden bunu anlatabiliyorsun falan. Ben bayağı fakir çocuğuyum mesela. Yani ben bayağı annem beni tek başına yetiştirdi falan. Hiç öyle muhteşem şartlarda yetişmedim. Şimdi onu yani birisi başardıysa o zaman bizden değildir dışlaması geliyor. Halbuki onu görmesi lazım. Yani sen de başarabilirsin abi, bu böyle bir alın yazısı falan değil. Bunları görmek yurt dışı işte bu anlamda. Yani bakıyorsun karşında biri var. Olmak istediğin birisi. Ve öyle senden bir altyapı olarak bir fark yok. Gerçekten öyle yaşıyor. Ha diyorsun mesela yurt dışı o anlamda iyi. Bu şeyde vardır. Gabriel Garcia Marquez'in 100 yıllık yalnızlığında okuduğumda çok şaşırmıştım. Simgeneler böyle dünyada o datayı o zaman taşıyorlar. Yani hem gazeteciler simgeneler, hem işte bilim adamları vesaire. Ve o karakterlerin gücü, işte o hareketli insanın gücünü gösteriyor aslında. Belki bu devirde oturduğun yerden, dijital becerilerden dolayısıyla fiziksel hareketlerden de edebiliyorsun. O çok büyük avantaj. Ama bu sana gidebileceğin ipuçlarını da gösteriyor. Ve bence çok şey, yani böyle bazı insanlar hani yapıyorlar çevremde, öğrencilerim. Gidiyor böyle Afrika'ya. Yani öyle şey de değil, hani ideal doğru gözüken Amerika, Avrupa falan da değil. Afrika'ya, Kamboçya'ya gidiyor falan. Orada iki yıl takılıyor, geziyor falan. Muhteşem kazanımlar elde ediyorlar yani. Gerçekten karakterlerin değişmiş olduğunu görüyorsun. O yüzden ben de aynı fikirdeyim. Yani o gezme net bir şekilde işe yarayan bir şey. Yani olmadı kendi ülkende gezerek. Yani mesela vizesiz gidilen bir sürü ülke var mesela. Gerçekten o riski almak gerekiyor gibi.
Peki şimdi bu dediklerinden bir şeyi çok rahat anlıyorum. Yani işte yani yeni bir yaşama şekli ortaya çıkıyor. Ve çok daha belki heyecanlı, keyifli ve bu dünya bu çağ için çok daha uygun. Önümüzdeki hani 10 yılda, 20 yılda bunu da göreceğiz. Güzel olacak. Peki seni bu önümüzdeki yıllarda böyle heyecanlandıran başka, yani beklediğin, heyecanla beklediğin ya da olduğunu böyle hissettiğin başka akımlar, başka yeni şekiller, paradigmalar var mı?
Yani düşünüyorum. Şimdi şeyler var aslında. Yani yeni dediğim mesela bir bu Bitcoin olayı ilginç bir konu. Üzerine de gelen Ethereum'lar, bu kontratlar. Şimdi şey başlamış mesela. Medya endüstrisi bu Ethereum kontratlarla aracıları ortadan kaldırmaya çalışacağını iddia eden siteler çıkmaya başlamış. Özellikle müzisyenler için önce çıktı. Sanatçılar için, grafik sanatçılar için çıkmaya başladı. Bunlar ilginç konular. Yani pure matematiğin, çünkü orada bir matematik var aslında. Matematiğin müzik camiasını değiştirmesi falan. İşte pür matematiğin edebiyatçıları değiştirmesi ilginç bir konu. Ve bunun bu kadar hızlı olması, yani 2007'de atılmış bir teorinin, kimin yazdığı belli olmayan bir makalenin 15-20 yıl içerisinde dünyadaki medya sektörü etkileyecek olması garip bir şey yani. Oradan oraya yani o kadar teorik bir şeyin çat diye pratiğe geçmesi çok garip olacak. Orası bir heyecan geliyor bana. Onun dışında tabii bu dünyadaki politik durumu kolay bir çözümü olmadığını biliyoruz. Yani şu anki o politik dönüşümün sebeplerini çok iyi anlayamıyoruz. Ben anlayamıyorum. Sürekli okuyorum, inceliyorum, bakıyorum ama gerçekten anlamıyorum. Şey de yapmıyorum yani. Ötekileştirerek çözemeyiz bunu. Onu biliyorum yani. Anlamamız gerekiyor. Bir şeyler var. Bir şey tarafı var. Birkaç tarafı var bunun. Bir tanesi şöyle bir şey var. Yeni nesil politikayla dalga geçiyor gibi geliyor bana. Yani bu şey vardı ya işte 4chan'dakilerin yaptıkları ziyaretler ya da Türkiye'de İnci Sözcükler'in ziyaretleri gibi. Yani şu anki liderlerin bir ziyaret sonucu çıktıklarına falan inanmaya başladım. Yani sanki hani demokrasi için şey vardı ya, South Park episode vardı zannediyorum. Yanlış hatırlamıyorsam bu şey okula maskot yapacaklar işte, ya bok olacak ya diş macunu galiba. Şu karakterini de seçmek istemiyorum falan diyor. Bunu dışlıyorlar. Sen demokrat değil misin? Sen nasıl seçmezsin falan. Demokrasi bu. Demokrasiye karşı mısın falan. Komünist misin falan diyorlar. Bu da hayır ya diyor, seçimler, seçenekler kötü diyor. Hayır seçeceksin falan, ormana gidiyor en son. Ormanda tek başına sakalları çıkmış falan böyle. Hani ona benziyor ve o yüzden sen bana bu seçenekleri sunarsan ben de sana yani şey gibi bu seneye kim şampiyon olacak? Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Bursa Spor. Bursa Spor %80 alır yani. Yeni nesil öyle troll bir nesil yani. O zaman sen oraya Trump'ı koyarsan abi Trump da çatır çatır alır yani. Tamam. Tek, yani tek sebebi bu değil ama bunun da böyle ciddi bir etkisi olduğunu yani politikanın bu dersi ne zaman anlayacağını merak ediyorum ama sebeplerinden biri de bu. Bu absürtlük, yani buradaki bu gariplik bakalım nelere gebe. Orası çok heyecanlı. Şey dışlamamak lazım. Yani politikacılar bir savaşı kazandılar. Bütün dünyayı politize ettiler. Yemin ediyorum yani nasıl başardılar bilmiyorum ama sahneyi ele geçirdiler yani. Şu an sanatçıların sesi soluğu çıkmıyor. Mesela ben küçükken büyük haberler sanat haberleri, spor haberleri falandı. Şu an politika yani. Geçen bir röportajda şey dedim yani sanatçıların beraberce birleşip sahneyi politikacılara alması lazım ama nasıl yapacaklarını bilmiyorum yani.
Onlar da politikleşiyor ve dünyanın her yerinde öyle olmaya başladı yani.
Ama o bayağı gol yemek yani onu söyleyeyim. Yani aktivizm aslında genelde yanlış sonuçlara sebep olan bir şey. Yani aktivist olma amacıyla yapmazsın. Doğru ya dair yani çok basit şey. Mesela bana sorarsan aktivist işte Alexander Elbakan işte Aaron Schwartz yani işte Julian Assange yani bunlar aktivist. Onlar sanatçı gibiler bana sorarsan. Yani oradaki
aktivist... Rol çalıyorlar zorunlu olarak.
onlar yani mesela Alexander Elbakan şimdi işte sayhabı koydu ve kız aranıyor falan. Ya bu gerçekten bu sert ve kuvvetli bir şey. Bunun gibi şeyler daha aktivizm tarafında. Sanatçıların oradan gitmemesi gerekiyor. Sanatçıların daha holistik gitmesi lazım. Yani aktivizm orada şey gibi böyle düşünen sanatçı gibi yani. Ama kötü anlamda düşünen sanatçı. Yani düşünüp yani kavramsal sanat bu değil yani. Anlatabildim mi? Yani düşünceyle ilgili olması düşünülmüş gibi gözükmesi anlamına gelmiyor. O ters bir taraf. Yani bak işte sanatçı burada.
Yıkıcı tarafa ihtiyacın var orada.
Evet ya disruptif evet öyle bir şey olması lazım. Yani alt üst ediyor, paradigma değiştiriyor. Bir değişikliğin ipucunu gösteriyor olması lazım. Yani gerçekten şu anki figürlerin yağlı boyasını yapıyor olması lazım. Yani hani bir tane Japonya'da bir grup yapmıştı. Google ana sayfasının yağlı boyasını yapmışlardı mesela. O çok güzeldi yani. Çünkü çok basit ve hatta estetik olarak çirkin de bir şey yani ama net bir gösterge aslında o yani. Dolayısıyla biraz şey oralar karıştı yani. Sanatçıların da kafası politikleşmeleri bence onlara gol yedirtiyor. O anlamdaki bir politikleşmeden bahsediyorum. Yeni politikayla, yeni paradigmayla uğraşmak gerekiyor gibi geliyor. Ama oralar kafam hala benim de çok şey net değil yani. Hala anlamaya çalışıyorum aslında sürekli.
Peki biraz şimdi şey tarafına da geleyim mi? Türkiye'deki işte maker hareketine biraz geleyim. Gerçi hani senin tüm konuşmalarından çok birçok insan dinledi. Şu an çok daha hakimler Türkiye'de ne olduğunu insanlar artık günlük gazetelerde de okumaya başladılar. Müthiş bir şey bence. En azından hiç alakası olmayan biri bile işte ailesiyle ya da çocuğuyla böyle bir şeyin olduğunu konuşup ya bizim çocuk da acaba böyle bir şey yapsa mı diye yani heyecanlanabiliyor. Tabii ilk zamanlarını düşündüğümüz zaman bambaşka bir yerden geldik buraya. Ben şunu merak ediyorum. Mesela İstanbul içinde şu an artık algıyı belli bir yere taşıyabildi bu hareket. İstanbul dışında nasıl gidiyor Bager? Yani bence daha önemli olan kısım sanki orası gibi geliyor. Çünkü İstanbul, Ankara, İzmir'de her zaman yeniliği bulabiliyorsun. Onu arayan insanlar var. Ama hani mesela biz kendi işte Kodluyoruz hareketinde Şanlıurfa'da bir eğitim verme şansımız oldu. Orada insanların tepkilerini aldığın zaman bambaşka şeyler hissediyorsun. O heyecanı görüyorsun. Maker hareketi biraz daha İstanbul sınırlarına çıktığı zaman nasıl gözüküyor?
Şimdi şöyle, maker hareketi İstanbul dışına çıktığı zaman maker oluyor zaten. Direkt o oluyor. İlk dönüşümü oluyor.
Dakika bir gol.
Evet, ve güzel oluyor bence. Yani Türkçesini önerdik belki birkaç kelime olmadı. Üretmen dedik, bilmem dedik falan. Neyse, o bir şekilde tarih, dil kendi yolunu bulur. Şimdi şöyle, bir iki şey başardık. Onu söyleyeyim. Şimdi bakın, zaten teknoloji biz bu yüzden çocuklara öğretmeye çalışıyoruz. Teknokrat olsunlar diye, fütürist olsunlar diye değil. Olabilirler ama konu o değil. Konu şu, teknolojiyi bilirsen bunu doğru motivasyonlarla, doğru kültürle yaparsın. Bu kadar basit yani. Onu doğru kullan. Çünkü bu savaşta yaparsın bunda, barışta yaparsın. Yani atom bombası da yaparsın, nükleer enerji de kullanırsın falan da bir sürü yöntem var. Dolayısıyla teknoloji doğru. Şimdi biz ne yaptık? Bir, büyük firmaların içine giremeyeceği, kolayca giremeyeceği bir yapı kurduk önce. Maker fuarını böyle başardık. Dolayısıyla sponsorluğu çok az olan bir yapıyla ilerledi. Çoğu sponsor firması ittik başta. Yani dolayısıyla Avrupa'da bile Maker hareketi gol yedi şu anda bayağı bir sürü açıdan. Hala var tabii, Arduino'nun bir kültürü var çünkü orada ama Amerika'da da öyle. Çok hızlı ticaret. İşte, Türkiye'de o kadar hızlı değil. Türkiye'de eleştirenler var ama eleştirenler genelde Amerika'daki eleştirileri okuyup Türkçesini yazıyorlar. O daha import yani, onu söyleyeyim. Türkiye'de mesela biz bayağı reddettik onları ve daha basit şeyler yaptık. Ve bize gelenleri de mesela bana şöyle şeyler geliyor. Biz Adana'da Maker Faire yapmak istiyoruz, danışmanınız olur musunuz? Ben de diyorum ki abi, danışmanla Maker Faire yapacaksınız, yapmayın. Yani anladın mı? Bu yanlış bir şey. Oturun yapın oğlum. Yani ne güzel eğlenin. Yani bu böyle...
Deneyin, yanılın.
Evet evet, kasılacak bir şey değil yani. Güzel yapmanız gerekmiyor ki, yapın yani. Zaten konu bu. Ha diyorlar ve zaten onu hazırlar. Bu. Tamam diyorlar hemen. Yani şey de değil. Yani dışarıdan birinin bunu demesi yeterli aslında. O zaman Türkiye'de mesela biraz bunu başardık. Bize bir sürü başarı hikayesi olarak anlatabileceğim şey. İşte Sultan Gazi Meslek Okulu mesela inanılmaz işler yaptılar. Yani mesela atıyorum burada bir imam hatip var, inanılmaz işler yapıyorlar. Ve bir sürü ufak tefek okulda çok acayip işler çıkıyor. İstanbul dışında da bu arada var. Yani Düzce Kodluyor projesi var, Manisa Kodluyor var, Samsun'da geçen sene kodlama haftasında 50 okulda falan bir etkinlik yapılmış yani. Böyle beni arayıp haber ver. Biz onları duyamıyoruz bu kakafonide. Türkiye'de çok fazla şey var. Sadece tabii ki şu var. Şunu yapıyorlar. İşte kod.org'u açıp çocukları kullandırtıp yaptık falan diyorlar. Tamam. Yani göstermelikler de kalıyor ama en azından bir ipucu oluyor. Bir şeyler başlıyor. Ve ben şeyleri de duyuyorum. Ya hocam bizim burada böyle yapıyorlar. Bu doğru değil değil mi? Diyor biri bana. Evet abi doğru değil. Siz oturun kendi atölyenizi kurun. Teşekkür ederim hocam falan. Yani bu iletişimler hızlı oluyor. Dolayısıyla Türkiye'de çok hızlı gelişti. Onu söyleyeyim öncelikle. Türkiye'deki ekosistem normalde bu tip şeyler Türkiye'ye 10 yıl sonra gelirdi. Şu anda böyle Amerika'nın, işte İngiltere'nin, Hollanda'nın sayısal bazda baktığında 1 yıl falan gerisindeyizdir. Kalite bazında baktığında aynı kalitedeyizdir. Yani top level ve en alt level aynıdır. Yani hiçbir fark yok. Türkiye'deki en üst seviye verilen eğitimler de dünya çapında seviyede aslında hiçbir fark yok. Biz burada yaptığımız etkinliklere mesela diyorum, yaz okulu yaptığımızda geçen sene yaptık üniversiteyle beraber bir tane çok az katılım olan bir şeyden bahsediyorum. O etap level'da bir şey, en üst seviyede bir şey nedir efendim? Çocuklar işte kodlama yapıyorlar. Üç boyutlu modelleme yapacaklar mesela ilkokul öğrencisi. Nasıl yaptıracaksın? Şimdi dünyada bir mesela doğru teknikler çok kullanıyor. Çok ilginç. Minecraft oynatıyoruz. Açıyoruz bir tane multiplayer server. Minecraft'ta modelleri yapıyorlar. Sonra onu alıp oradan bir tane export'la 3D printer'dan basıp önlerinde kuruyorlar falan. Yani baktığında mesela çünkü takip edebiliyorsun ya. Hollanda'da ne yapmış? Çin'e çok bakamıyoruz. Ben Çin'e çok meraklıyım. Çin biraz önde. Mesela ona kabul edebilirim. İlkokullara şeyler falan yaptırdıklarını biliyorum. Hadi kendi cep telefonumuzu yapalım atölyesi. O seviye biraz ileri. Çince öğrenmemiz gerekiyor doğru yani. İngilizce kaynaklardan gelmiyor arkadaşlar. Ben çok denedim olmuyor. Shenzhen'e gitme peşindeyim zaten. Bir ara bu sene belki gideceğim. Oraları bir bakmak lazım. Oradaki eğitimciler ne yapıyor merak ediyorum. Ama gördüğümüz tarafta yani Avrupa ve Amerika tarafı Türkiye bu konuda bence bayağı iyi gidiyor. Devlet de iyi bu arada bu konuda. Kötü de değil devlet çalışmaları da. Mesela EBA var işte bu ders materyallerinin yapıldığı yerlerde. EBA'da yani ilk sene şey görüyoruz. İnternetten, YouTube'dan, işte Instructivist'dan gördüklerini yapıp koymuşlar. Herkes dalga geçmiş. Yani bizde şey çıktı ya işte hacı tavaf eden robot. İşte imam eriğini papaz eriğini imam eriğine çeviren robot falan. Bunlar aslında gerçekten önemli şeyler değil. Hatta TÜBİTAK falan bunları istemiyor tabii ki yani. Hani o medyanın şeyi yani ya ülkede böyle yapılıyor falan denmesi alakası yok. Hatta bu yüzden önlem almaya çalışıyorlar. Yani devlet bayağı projelere bakıp arkadaşlar böyle garip garip haber olmayacak işler yapalım demeye. Onu yapan hocaların
güzel örnekleri çıkarın.
Tabii tabii yani hocaların da öyle bir niyeti yok bu arada. Gerçekten de yani orada çocuk almış bir tane robotla eğlenceli bir şey yapmak istiyor yani. Ve o da çok bilmiyor falan. Yani amatör şeyler var doğru ama çok hızlı bir şekilde işe. Ben mesela şu anda bana 9-10 yaşında bir tane öğrencinin attığı bir okulda ve böyle şeyi atmış ve mail atmış. İşte yardım eden herkese teşekkür ederim diye YouTube videosunu atmış Poyraz işte. Hatta ben size videonun linkini de atayım bunu.
Harika olur, paylaşırız biz de.
Evet şöyle koyayım yani yaptığı Poyraz'ın yaptığı bir sumo robotun videosunu atmış. Yarın herkese teşekkür ederim diye atmış. Yani bu çocuk gerçekten Arduino'da kodlama yapabiliyor, bu aletleri birleştirebiliyor, şeyleri biliyor, özgür yazılım mı kullanıyorsun deyince cevap verebiliyor falan. Yani ciddi seviyede becerileri var çocukların. Bunlar çok gurur verici olaylar. Yani biz burada Kodur Dojo'da sen onu gördük. Biz Kodur Dojo'yu açtık. 11-12 yaşında çocuklar bir sene içerisinde cep telefonu aplikasyonu geliştirenler, Unity ile Kinect kullanıp 3 boyutlu şeyler yapanlar falan bu seviyedelerdi. Ve çok samimi söylüyorum, hiçbir şey öğretmedik. Yani biz üniversitede bile çocuklara ben hoca olarak beceremeyenleri şey yaparım. Hani ben yaparım, ona yapmış gibi hissettirtirim. Hani o enabler olmak için en azından. Bunu yaparım yani. burada hiçbir şey yapmadık. Samimi söylüyorum yani. Ve benim üniversite hocalığından uzaklaşmamı sebeplenen biri de bu. Çünkü okul arkadaşlar beceriyle ilgili bir şey öğretmediğini görüyorsun. Yani 10 yaşında çocukla 25 yaşındaki arasında çok az fark var. Yani bazı artılar var ama hepsilerle onlar birbirini götürüyor. O kadar. Çünkü 10 yaşında çocuk şunu diyebiliyor. Mesela 7 yaşında, 6 yaşında İpek benim Japonca öğreniyorum diyor mesela. Japon kültürüne meraklı. Yani normalde bu anormal bir şeydi. Konsolos kızı falan olsa belki hani olurdu. Şu an çok yaygın. Benim kızım 4-5 dilde çizgi film izliyor. Niye izliyor bilmiyorum. Öğreniyorum onu da bilmiyorum. Gerçekten izliyor yani. Ve takip ediyor vesaire. Biraz orada şey var yani. Ben Türkiye'deki durumun çok iyi olduğunu düşünüyorum şahsen. Tahmin edilene göre. Yani çok daha fazla şey yapılabilir. Mümkün. Ama Türkiye'deki maker hareketi güzel eleştiriliyor. Eleştirilerle devam etsin bence üzerinde. Maker çok anlamlı bir şey değil tek başına. Bir sürü etrafında şey olması lazım. Ama bir amatör ruhu tuttuğumuz için iyi bir yanı var. Onu söyleyebilirim yani. Amatör gidiyor ve güzel gidiyor bence. Sizin gibi projelerde bir sürü var bu arada. Yani 10-15 tane öyle ufak ufak gruplar var. İşte Kız Kod geldi. İngiltere'de mesela Kız Kod'u Kur'an'da müjdede. Benim çok eski bir öğrencim mesela. Şans eseri. Yani üniversitede ben onlara processing öğretmişim. Yıllar sonra orada bir iş fikri düşünüyor. Ya hocam kodlama olur mu diyor falan. Tabii ki olur kızım falan diyorum. Ve gerçekten geldi, başardı. Tekrar yaptı. Deneyecek. Bunlar gibi onlarca proje var. Yan yana yürüyen. Bunlar çok sevindirici. Birçoğu başarısız olacak. Evet. Ama şu anlamda başarısız olacak. Ölecek ama başka bir şey dönüşecek. Ve bu okey yani. Bunda kimsenin, bizim nesil buna çok takmıyor bence zaten.
İşin ruhu o zaten. Yani evet. Maksat bir araya getirelim, düşünsünler, başka bir şey bulsunlar. Yoksa herkesin kod öğrenmesi ana amaç değil zaten orada. Kesinlikle. Önemli olan düşünebilsin, bir araya geldiği zaman bir şey üretebilsin. Oradan bambaşka bir yere gitmeye başlar. O özgürlüğü hissetsin en azından insanlar.
Evet. Mesela kodun avantajı şuydu. Ücretsiz fabrika. Bu kadar. Yani Minecraft nesnesi şuydu. Sınırsız Lego. Anlatabildim yani Lego yine güzel bir şey ama sınırsız Lego işte bu kadar yani farkı o. Çok abartmamak lazım ama güzel bir şey yani baktığında. Kodlama da böyle bir şey ve sınırsız fabrika yaratıyor size baktığınızda. Kendi fabrikalarınızı kurabiliyorsunuz. Bu açıdan simülasyon yapmak için, bir şeyleri anlamak için oldukça iyi bir alan yani. Ve bunun demokratikleşmenin yani artık kodda olan o demokratikleşmenin başka alanlarını görüyoruz. Yani elektronikte gördük işte Arduino'yla ve benzeri ürünlerle. 3D printer'la görüyoruz fiziksel kabukla. Şimdi biohack geliyor. Biyoloji tarafını görüyoruz, göreceğiz. İşte mikrofluidlerle ilgili birçok ilginç şeyler yapılıyor. İşte falan vesaire. Bunlar da işin başka tarafları. Bence bir sürü alanda bu demokratikleşme hareketi devam edecek diye düşünüyorum.
Genel olarak işte Batı'dan bakınca hani belli olması gereken şeyler kafada oluyor. Ondan sonra Türkiye'ye bakıp ha bunlar henüz yok. Türkiye galiba geride kaldı. Türkiye'den galiba bir şey olmayacak. Demek çok kolay. Çok yani hani dışarıdan bakınca hissedilen oluyor. Seninle konuşunca biraz işte yani Türkiye gibi ülkelerin kendi içinden, kendi dinamiklerinden de bu yeni çağda yeni teknolojilerle yepyeni şeyler çıkmaya başladı, çıkıyor. Bunlar sadece belli kalıplarla, şablonlarla baktığımızda görülmeyen, henüz daha hani yeni bir çerçeve çıkmadığı için takdir edilmeyen ama gelişen, daha ümit veren bir tablo sizin aslında bize.
Ya ne güzel, ne mutlu bana. Ama şunu söyleyeyim. Yani şimdi baktığında, konuştuğunda sokakta politikanın baskısı her yerde hissedildiği için gerçekten dediğin gibi hissedilmiyor bu dedikleri. Yani ben olabildiğince nötr bakmaya çalışıyorum. Şimdi politik hamlelerde Türkiye'de çok büyük sorun olduğunu düşünmüyorum. Sorun var. Çok büyük değil. Politik demeçlerde çok büyük sorun var. Demeçler yüzünden, insanların korkuları yüzünden aslında, o agresyon yüzünden Amerika da bunu yaşayacak. Şimdi hem de çok sertleşecek. Bakalım nasıl yapacak? Çok merak ediyorum. Hatta dünyada bir konuda Amerika'da önde olduğumuzu hissetmek beni çok mutlu ediyor. O da ayrı konu. Yani Amerikalı arkadaşlarıma terapi yapıyorum falan arada. Abi dert etmeyin, geçecek falan. Şunu yapın, bunu yapmayın falan diye. Yani orada şey var. Bu politik şeyi de ne olduğunu anlamamız ve doğru modelleri geliştirmemiz lazım. Geçen şey seçimler oldu. Türkiye'de önemli. Referandum oldu. Ve şeyi konuşuyoruz şimdi. Ve bu çok önemli bence bu data. Bir sürü kişi aynı şeyi duydum çünkü. Şöyle bir şeyiz var. Hani üniversite sınavında çalışıyorsundur. Ve sürekli deneme çözüyorsundur. Ama çalışmadan deneme çözdüğün zamanlar olur ya böyle. Hani bu sefer tutar mı acaba? Şimdi tam referandum böyle gibiydi. Yani Ya bu sefer olacak mı? Ulan arada çalışmamışsın ki yani, anladın mı? Ne yaptın abi? Yani gittin bir yerde birileriyle konuştun mu? İşe yarar bir şey mi yaptın? Birine mi dokundun? Yok, aynen. Kübikonun içinde devam ettin yaşamaya. Bu sefer olmuş mudur? Ya bu sefer olur mu? Yani bunu bırakalım artık. Yani biri bizim için bu problemi çözmeyecek arkadaşlar yani. Biz çözmek zorundayız. Açık açık da bunu söylüyor yani. Ve sağ olsun politikacılara teşekkür edelim. Dürüstçe bunu söylüyorlar. Arkadaşlar biz sizin probleminizi çözmeyeceğiz diyorlar ya. Bu kadar güzel bir demeç olur mu yani? Adam aynen öyle yani. Bizim bayağı oturacaksın, çalışacaksın. Güzel şeyler yapacaksın. İnsanlara anlatacaksın. Yani düzgün aşağılamayacaksın. Gideceksin, konuşacaksın. Hatta şunu yapmak çok önemli. Yani Amerika'daki biri, bir sol görüşlü biri ya da liberal biri atıyorum. Şey olsun yani, Trump taraftarı olmayan biri. Trump taraftarları neden Trump oy verdiğini anlıyorum ve haklı oldukları yanlar var diyebilirse denklemi görmeye başlıyordur. Yani bunu demek gerekiyor canım artık. Yani bu 20. yüzyıl biraz da bu illüzyonu yarattı bizim üzerimizde. Ondan da kurtulmak lazım. O yüzden şey var, Türkiye'de bu politikanın yaptığı bir baskılama var. Herkes yurt dışına kaçmak istiyor. Baskılaması hissi var. Her gün konuşuyoruz çevremdeki insanları, görüyorum yurt dışına kaçmak istediklerini. Ama Allah'tan dünyada da bu baskı var. O yüzden nereye kaçacağını bilmiyor insanlar. Bu biraz iyi oldu. Çünkü bu Türkiye'nin problemi falan değil. Türkiye biraz önce geldi. Ama bütün dünyanın yaşayacağı bir problem. Yeni politika. Bunu anlamamız gerekiyor. Tabii paradigma değişikliği yani bu. Bunların göstergesi bir tür yavaşlatılmış ve ölümü daha az olan dünya savaşı aslında bu. Yani umarım da az olur. Büyümez olaylar. Yani sıcak bir şey dönmez umarım. Ve böyle olacak gibi. Önümüzdeki 10-15 yıl sürecek belki. O yüzden daha uzun sürecek. O yüzden hikayenin başında dediğim gibi yani kalın kitapların, bir sürü beceri kazanmanın, güzel ufak şeyin, Hakim Bey'in söylediği gibi o temporary autonom zone, geçici otonom bölgeler yaratarak güzel şeyler yaratmamız gereken bir dönemdeyiz. Mesela bir hoca sınıfında geçici olarak güzel bir şeyler yaratıyorsa muhteşem yani. Bu dönemler tam o dönemler yani. O yüzden haberleri çok duymuyorsunuz. Çünkü duyarsa insanlar üzerine çığlığı diye. Ben şunu çok gördüm. Bana biri geliyor. İnanılmaz bir laboratuvar kurmuş. Tamam, böyle bayağı köy gibi bir yerde. Sponsor bulmuş, kurmuş, çocuklarla proje yapıyor. Hocam niye paylaşmıyorsun diyorum. Abi karıştırma diyor orayı. Şimdi insanları uyandırma. Bak yapıyoruz güzel güzel. Gerek yok yani. Zaten Türkiye'de böyle çözen çok hoca var. Ben hepsini tek tek tebrik etmek istiyorum. Yani onlar asıl saha işi. Biz birazcık onlara yani şeyi hatırlıyorum. Ahmet Uluçay'ı bilir misiniz? Bu karpuz kabuğundan gemiler yapmak filmi yapmıştı. Ahmet Uluçay bir gün geldi İstanbul Film Festivali'nde kısa filmlerini gösterdi. 5 film izledik. İnanılmaz filmlerdi. Ve ilkinden gelişim de inanılmazdı. Çıktı ve bu hastalığı yeni başlamıştı. Şey dedi. Yani herkes ayakta alkışladı böyle. Gözlerimiz dolu falan, muhteşem. Çıktı böyle şey dedi. Arkadaşlar dedi, ben köyde dedi film çekmeye çalışırken sizin burada bir yerlerde yaşadığınızı ve bu filmleri göreceğiniz zaman güzel şeyler hissedeceğinize inanarak yapabiliyorum dedi. Bu çok inanılmaz bir şeydi. Yani bağımsız deha dedim ya bu adam. Yani etrafındaki herkes gerizekalı mısın, deli misin diyor ve adam hala çatır çutur bildiğini yapıyor yani. İşte deha böyle bir şey. O yüzden o hocalar dehalar yani. O yüzden onların çatır çutur bildiklerini yapmaya devam etmesi lazım. Tamam, şunu kabul ederim, biraz optimist diyeyim. Evet, doğru. Ama bu yanı kesinlikle var. Ben bir sürü böyle örnekle karşılaşıyorum. O yüzden bunu söylemek yükümlülüğünü hissediyorum üzerimde. Bir sürü kişi bana bu şekilde geliyor. Hatta devletten de geliyor yani. Devlet kademelerinden de geliyor. Biz arada ara çalışanlar arayıp biz şunları yaptık diye rapor veriyorlar bana. Ben ne alaka yani? Ben bu alandan biri falan değilim. Böyle arıyorlar ya hocam, şu okullarda bunu yaptık falan. Oğlum ne güzel falan. Şunu yapın, bunu yapın diye konuşuyoruz. O yüzden var yani. Türkiye'de zaten medyayı özgür, bağımsız, çeşitli medya oluşmadığı için, yani bize medya çeşitliliği yoktur. Fanzin çok az var. Yerel gazete, gerçek yerel gazete basın çok az var. Bunlar olmadığı için o haberleri tabii alamıyoruz yani. Çünkü bizde medya hala aynı haberleri yapmaya meyilli yani. Ve internet olmasına rağmen bunu yaptıklarına inanamıyorum zaten. Yani o yüzden mass medya en hızlı şekilde bassın diyorum.
Ya tabii şey, bu çerçeve çok yani. Önemli ve çok aslında mutlu edici. Umarım hani dinleyenler de bu taraftan bakmaya ve en azından kendi kafalarını biraz daha bu tarafa yönlendirmeye devam ederler. Çünkü senin konuşmandan da gördüğümüz kadarıyla aslında dünyanın neresinde kötü bir şey oluyor olsa da aslında arka tarafta bireysel insanlar aynı maker hareketinin içinde olduğu gibi bambaşka çok güzel işler üretiyorlar. Onları biraz daha desteklemek lazım. İşin temeli aslında biraz galiba o.
Ya bir de güzel şey haber olmuyor ya pek. Yani çünkü binayı yıkmak çok anlık bir şey yani. Tak diye haber oluyor. Bina yavaş yavaş yapıldığı için hiçbir zaman haber olmuyor. Haber oldu da zaten biliyorduk diyor herkes yani.
Tabii o yüzden klişe bir lafı vardır ya onun yani. Hani köpeğin insanı ısırması haber değil, insanın köpeği ısırması haber. Dolayısıyla her zaman onlar tabii farklı bir taraftan almaya çalışıyor. Çok normal tabii o da bizim için.
Yok, bu olguda da öyle yani, yıkmak çok hızlı bir şey. Gerçekten fiziksel olarak öyle yani, yıkmak hızlı bir eylem. Hayatını bir gün içerisinde mahvedebilirsin. Ama hayatını bir gün içerisinde muhteşem yapamazsın ya. Yani yapı da böyle bir şey ve maddenin yapısı da böyle bir şey. O yüzden medya biraz şeydir, negatifi arttıran yapıdadır. O yüzden pozitif şeyler görmek için istatistik okuma becerisi. İşte bu bir sürü istatistik sitesi var, inanılmaz güzel. Ben bol bol hani bakıyorum, okuyorum. Oradan yani dünyadaki çocukların işte erken işte doğum ölüm oranları, işte efendim işte ortalama gelir seviyeleri, işte efendim elektriğe ulaşma oranları, baktığın zaman dünya böyle langır langır artıyor yani seviye yani. O bir uydurma oluyor yani, o açıdan kötü dediğimiz. Ha şu var, Dawkins, zannediyorum Dawkins'in şeydi bu. Erkek, yetişkin bir erkeğin ölme olasılığını tarih boyunca analiz ediyor ve şey diyor yani, sürekli azalıyor diyor bu. Peki niye kötüye yorumluyoruz? Sen o zaman oturup bunu analiz edelim. Yani neden? Mesela çünkü İstanbul'da herkes hizmet sektörünün rezalet olduğundan bahseder. Siz çok iyi biliyorsunuz abi, İstanbul'daki hizmet sektörü dünya çapındadır. Yani ben gece 3'te bankayı arayıp azarlayabiliyorum ve işimi yaptırabiliyorum gece 3'te. İstediğim lahmacunu getirtiyorum falan, şampuan getirtiyorum, saçma
ya
sapan.
Evet, biraz yani dış dünyayı tabii daha az gördüğü için insanlar sanırım fark ediyor. Yani bugün bir hesap açmak için bile burada randevu almak zorundasın. Türkiye'de deseler ki bana 4 gün sonra geleceksin anca hesabı açacağız, herhalde orada cıngar çıkar yani. Mümkün değil, öyle bir şey kabul ettiremezsin yani.
Tabii. Ekşi sözlükte hemen rezalet olarak başlığa geç. Bana banka telefon açtı. Şöyle bir hizmetimiz var, yeni bir hesap açacağız, o ister misiniz? Olur dedim, gelin, fazla da soru sormayın. Tamam dediler, geldiler. Bir de kalem hediye ettiler. Açtık hesabı, gittiler yani. İnanılmaz yani. O yüzden ama şu vardır. Çok eleştiri geliyorsa bir düzelme vardır.
Bize zaman ayırdığın için çok teşekkürler. Biraz böyle bizim yani gerçeklik algımızı ve muhtemelen dinleyenlerin de gerçeklik algısını hafif bir düzeltmeye de alternatif bir gerçeklik söylemiyle düzelttin. Çok güzel bir konuşma oldu gerçekten. Biz dinleyenlere de biz dinledikleri için çok teşekkür ederiz.
Evet ya Bagar, çok teşekkürler vakit ayırdığın için. Aslında konuşsak, senin de yayına girmeden önce söylediğin gibi, konuşulacak çok fazla konu var. Keşke daha fazla vaktimiz olsa, belki yayın dışında da inşallah bir araya gelme şansımız olur. Ya da belki başka bir yayın şansımız daha olursa. Ama dinleyicilerin de seninle ilgili konuşmaları dinleyebileceği, aslında YouTube'da ve internette çok fazla kanal var ve yayın var. Onları takip etmelerini biz özellikle tavsiye ediyoruz. Çok teşekkür ederiz bu yoğun vaktin ve karmaşan koşturmacanın arasında bize vakit ayırdığın için. Bizim için çok kıymetli. Bizim tarafımızda da çok fazla soru ve düşünecek konuyla beraber bizi yalnız bırakmış olacaksın. Bizim için çok değerli oldu.
Ne mutlu. Ben çok teşekkür ederim yani bunları konuştuğumuza. Yani oturup daha odaklı tekil konular üzerine de hani sohbet edebiliriz ileride ayrıca program dışında. Yani çok şey, çünkü her bir konu kendine özel bir şey aslında. Birazcık genel şeyi çizmiş olduk. Belki de en çok bugünlerde ihtiyacımız olan şeylerden birini konuşmuş olduk. Farkında olmadan konu oraya doğru evrildi yani. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Çok keyifliydi benim için de. Çok sağ olun.
Biz çok teşekkür ederiz. Hem sana hem İskele 47'ye ve hem çalışmalarınıza da başarılar diliyoruz. Güzel haberlerinizi almaya internetten ve medyadan devam edeceğiz inşallah.
Teşekkürler. Çok sağ olun. Ben de programımızın güzel devam etmesini diliyorum.
Bizi dinleyenlere çok teşekkür ederiz. Önümüzdeki bölümlerde görüşmek üzere.
Evet, tüm dinleyicilere teşekkür ediyoruz. Yayınlarımızı SoundCloud'dan ya da iTunes'dan ya da YouTube üzerinden dinleyebilirsiniz. Sorularınız, yorumlarınız, görüşleriniz varsa hem bu bölümle ilgili hem Bagar Akbay'ın yaptığı çalışmalarla ilgili bize de kendisine de internet üzerinden ulaşmanız mümkün. Görüşmek üzere herkese.
Neyse, ben anca giderim bu yıldan artık. Hadi.
Güle güle Mustafa.
Beni ışınla ışınla. Enerjile.
Eve dönmek güzeldir. Dünya da bizim evimiz. O yüzdendir hep ona dönmemiz. Evini nasıl koruyorsa, dünyayı da öyle korumalı insan dedik. Yuvam Dünya Derneği ile bir araya geldik. Allianz Yuvam Sigortası sahipleri adına bağış yaparak iklim kriziyle mücadeleye destek oluyoruz. Senin de konut sigortan Allianz'dan olsun, dünya hep yuvamız olsun. Detaylı bilgi Allianz acenteleri, anlaşmalı banka şubeleri ve allianz.com.tr'de.